Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Muhakemattan 7. mukaddeme. Mübalağa ihtilalcidir. Bu ifade konunun başlığı ve bu mukaddemede mübalağanın, dini ilimlerde mübalağanın ne gibi zararlar meydana getirdiği ifade edilecek, anlatılacak. Şöyle ki, beşerin seciyelerindendir, telezzüz ettiği şeyde meylü tezeyyüd, lezzet aldığı şeyde daha da artırma meyli ve vasfettiği şeyde meylül mücazefe, bir şeyi vasfederken abartılı anlatmak ve hikaye ettiği şeyde meylül mübalağa ile, bir şeyi hikaye ederken mübalağa meyli ile hayali hakikata karıştırmaktır. Bu seciyeyi seyyiye ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Yani insan lezzet aldığı bir şeyi anlatırken daha abartılı anlatmak ister. Bir şeyi vasfederken mübalağalı bir tarzda anlatmaya meyillidir. Bu şekilde hayal ve hakikat birbirine karışır. İşte bir takım kahramanların hikayeleri anlatılırken çok daha abartılı bir şekilde anlatmak hemen hemen bütün milletlerde görülen bir durumdur. Bu seciyeyi seyyiye ile iyilik etmek, fenalık etmek demektir. Yani birisini böyle methedeyim derken, onda olmayan şeyleri ilave edersek aslında kötülemiş oluruz. Bilmediği halde tezyidinden noksan, ıslahından fesat, methinden zem, tahsininden kubuh tevellüt eder. Bu durumda kişi artırayım derken noksanlaştırır, ıslah edeyim derken ortalığı karıştırır, met edeyim derken onu çirkinleştirmiş olur. Zira muvazenet ve tenasüpten naşi olan hüsnü min haytü la yeş'ur ihlal eder. Yani güzelliğin iki esası muvazene ve tenasüp, dengeli olması ve birbirine mütenasip olması. Bir kimse abartılı anlattığında bu dengeleri bozar, tenasübü bozar. Bunun neticesinde min haytü la yeş'ur farkına varmadan güzelliği çirkinleştirmiş olur. Nasıl ki bir ilacı istihsan edip izdiyat etmek, devayı dae inkılap etmektir. Bu çok güzel bir örnek. Mesela ilaç faydalı ama dozajında alınırsa faydalı. Bir kimse faydalıdır diye ilacı fazla dozajda kullanacak olursa artık o ilaç olmaktan çıkar, zehir hükmüne geçer. Öyle de hiçbir vakit hak ona muhtaç olmayan mübalağalı terhib ve terhib ile gıybeti katle müsavi veya ayakta devretmek, zina derecesinde göstermek veya bir dirhemi tasadduk etmek, hacca mukabil tutmak gibi muvazenesiz sözler, katil ve zinayı tahfif ve haccın kıymetini tenzil ediyorlar. Yani dini meselelerde bazıları diyelim bir kötülükten sakındırmak isterken millet daha iyi sakınsın diye mübalağalı anlatmışlar. Burada bazı örnekleri verdi. Mesela ayakta bevletmek dinen mekruhtur. Bunu zina derecesinde gösterecek olursak o zaman yani zinayı hafifletmiş oluruz. Ve muhatapların zihninde o şekilde bir mana yerleşir. Veya bir dirhemi tasadduk etmeyi hacca mukabil tutmak. Evet, bazen o şartlarda insan bir dirhemi verse bir hac etmiş gibi sevap kazanabilir. Bu özel bir durumdur. Ama her bir dirhemi veren işte hac gibi sevap kazanır denildiğinde o zaman haccın kıymeti düşürülmüş olur. Veya gıybeti katle müsavi görmek. Yani gıybet katil gibidir. Bu denilir. Bir insanı öldürmek nasıl caiz değilse gıybetini yapmak da caiz değil. Ama derece itibariyle düşünüldüğü zaman İslamiyet'te kebair ve sagair diye büyük günahlar, küçük günahlar. Bunun bir sıralaması yapılmış. Dolayısıyla evet, bazı gıybet doğrudan sanki o adamı öldürmek gibidir. Bu yönüyle doğru. Ama her gıybet adam öldürmek gibi de değildir. Bu sırra binaen vaiz hem hakim hem muhakemeli olmalıdır. Yani halka hitap etme durumunda olan kimseler hikmetli konuşmalı ve muhakemeli, muvazeneli bir şekilde anlatmalıdır. Evet, muvazenesiz vaizler çok hakaik-i neyire-i diniyenin küsufuna sebep olmuşlardır. Burada dinin nurlu, parlak hakikatleri bir ay misali veya bir güneş misali ama dengeli anlatılmadığı zaman onun parlaklığı gidiyor ve görülmez oluyor. Mesela inşikak-ı kamer olan ayın ikiye bölünmesi olan mucize-i mütevatire-i bahireyi meylül mücazefe ile abartıldığı anlatmak meyliyle arza nüzul ile peygamberin cebine girip çıkmış olan ilave o güneş misali mucizeyi Süha yıldızı gibi mahfi ve kamer misali olan Hürhan-ı Nübüvvet'i münhasif ettiği gibi münkirlerinin bahanelerine kapılar açtı. Malum peygamberimizin mucizelerinden birisi ayı parmağının işaretiyle ikiye bölmesi. İşte kitaplarımızda bu anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'de de İktarabeti saatü ve şakkal gamer kıyamet yaklaştı. Ay inşikak etti. Kur'an'da da yer almış. Ama bazıları bunu anlatırken ay bölündükten sonra yere kadar indi. İşte peygamberin cebine girdi çıktı. Bu tarzda anlatımlarla anlatmışlar. Bu tarz mübalağaya lüzum yok. Bildiğimiz ölçüler çerçevesinde ay ikiye bölünüyor. Daha sonra tekrar birleşiyor. İşte yere kadar da inse, peygamberin cebine girse çıksa belki daha harika bir durum olacak. Kendi zihninde, hayalinde böyle olsa daha güzel olur gibi düşünüyor ve kendi hayalinden ilavelerde bulunuyor. Özellikle belki romancılarda bu daha ön planda. Diyelim dini bir takım hikayeleri anlatırken kendi hayalinde de şişirerek anlatmak, mübalağalı, abartılı bir şekilde anlatmak. Mesela Hazreti Ali radıyallahu anh bir İslam kahramanı, bir yönüyle Şah-ı Velayet, bir başka yönüyle Esedullah, Allah'ın arslanı. Onun yiğitliğine, kahramanlığına kimsenin diyeceği bir şey yok. Ama 1960'lı, 70'li yıllarda Türkiye'de onun hayatıyla alakalı bazı küçük küçük kitaplar vardı. Hazreti Ali Kan Kalesi, Hazreti Ali Cenk Kalesi, Hazreti Ali Hayber Kalesi. Daha çok Hazreti Ali'nin savaşlarını anlatan kitaplar vardı. Ve bu kitaplarda Hazreti Ali'nin kahramanlığı çok mübalağalı bir şekilde anlatılıyordu. İşte ya Allah deyip kılıcını bir çekti, bir vurdu, 40 tane kafirin kellesi uçtu gibi. Bu mübalağalı bir anlatım. Yani bir kılıç darbesiyle 40 tane kafirin kellesini uçurmak mübalağalı, abartılı bir anlatım. Hazreti Ali evet çok büyük kahraman ama bu tarzda olağanüstü tarzı anlatmanın da bir faydası yok. Hazreti Ali de kendisi duysa zaten bu tarz anlatılmasından rahatsızlık duyar. Hasılı kelam, her muhib bir dine ve aşık hakikate lazımdır. Her şeyin kıymetine kanaat etmek ve mücazefe ve tecavüz etmemektir. Yani dini seven ve hakikate aşık olan kimselere lazımdır ki her şeyin kıymetine kanaat etmek. Yani neyse o. Dinde bu diyelim sünnetse onu sünnet olarak bilmek, farz derecesine çıkarmamak. Mekruhsa bunu haram tarzında göstermemek, mekruh olduğu tarzında hükmüyle iktifa etmek. Ve mücazefe ve tecavüz etmemek, haddi aşmamak gerekir. Zira mücazefe kudrete iftiradır. Yani Allah-u Teala onunla alakalı bir hüküm vermiş. Sanki Allah'ın hükmünü beğenmemek böyle olsa daha iyi olurdu gibi. Kendi hevesine göre ileri geri konuşmak oluyor. Ve daire-i imkanda daha ahsen yoktur olan sözü İmam-ı Gazali'ye dediren fırkattaki kemal ve hüsne ademi kanaattır ve istihfaf demektir. İmam-ı Gazali böyle demiş. Leyse fil imkan ebda min mekan. Yani şu alemde daha güzeli yoktur. Bu şu anlamda değerlendirilebilir. Allah her şeyi güzel yarattı. Her şey olması gereken ideal ölçüler içerisinde. Allah-u Teala başka türlü yaratamaz mıydı? Yaratabilirdi. Başka türlü yarattığında yine güzel olurdu. Ama demek ki şu alemin mahiyetine uygun güzellik bu şekilde meydana geliyor. Bir iki örnek vereyim belki daha iyi anlaşılır. Bir gün Nasrettin Hocam cemaate demiş ki camide vaaz ederken, ey cemaat, Allah-u Teala deveye kanat vermemekle ne kadar bize lütufta bulunmuş farkında mısınız diyor. Cemaat nasıl olur hocam anlamadık diyorlar. Nasrettin Hoca diyor ki devenin kanatları olsaydı, havada kuşlar gibi uçsaydı, ardından da sizin evlerin tepesine konsaydı veya meyve ağaçlarının tepesine konsaydı haliniz ne olurdu diyor. Bu durumda yani kanatlı bir deve belki daha harika gibi hatıra gelebilir de ama deveye kanat verdiğimizde bu gibi sakıncalar da meydana gelecek. Bundan dolayı devenin kanatsız olması daha uygun. Yine hani Nasrettin Hoca ile alakalı anlatılır. Bir gün böyle bir ağacın altında istirahat ederken bakıyor bir ceviz ağacı. Büyük bir ağaç, küçük küçük meyveleri var. Yerde de böyle kabak varmış. Malum kabağın kökeni küçüktür ama kendisi gayet büyüktür. Kendi kendine şöyle düşünüyor. Allah Allah diyor, koskocaman ağaç, küçük küçük meyveler, küçücük bir kabak kökeni ama onda çok büyük bir meyvesi. Acaba neden böyle? Daha sonra ağacın altında uyuyor ve başına bir cevizin düşmesiyle uyanıyor. Ceviz başına düşünce aklı başına geliyor. Aman ya Rabbi diyor, senin hikmetinden sual olunmaz. Ya benim düşündüğüm gibi olsaydı ne olurdu halim diyor. Bu manada baktığımızda alemdeki her şey ideal boyutlardadır ve her şey olması gereken ölçülerdedir. İmam-ı Gazali bu noktada "Leyse fil imkân ebdâ'u min mâ kân" demiş. Yaratılma noktasında her şey ideal boyutlarda olduğu gibi hüküm yönüyle de en ideal boyutlardadır. Haramlar, helaller bellidir. Sünnet olan, farz olan bellidir. Mekruh olan, doğrudan haram kılmış olan, bunların her birinin durumları bellidir. Bunlarla iktifa etmek lazım. Nasıl ki Allah'ın yarattıklarında herhangi bir eksik kusur bulamıyoruz, hüküm itibariyle de Allah'ın verdiği hükümden daha güzel bir hüküm söz konusu değildir. Ey muhatap efendi, bazen bürhanın hizmetini temsilde görüyor. Öyleyse bak, nasıl elmas, altın, gümüş, rasas, hadid ilahir, yani kurşun, demir, altın, elmas, bu gibi şeyler. Her birinin birer kıymet ve hasiyeti mahsusası vardır ve mütehaliftir. Öyle de dinin makasıdı, kıymet ve edillece mütefavittir. Bu da çok güzel bir ölçü ve misal. Elmasın yeri ayrı, altının yeri ayrı, gümüşün yeri ayrı, kurşunun, demirin yeri ayrı. Diyelim demiri sanayide kullanıyoruz, binaların yapımında kullanıyoruz. Ama aynı yerde elimizde bol miktarda altın olsa onu kullanmak uygun düşmez. Çünkü altın sert bir maden değildir. Her birinin yerinde kullanılması uygun. Öyle de dinin makasıdı kıymet ve edillece mütefavittir. Dinin maksatları kıymet ve delil yönüyle farklı farklıdır. Birinin yeri hayal olsa ötekinin vicdandır. Bir iki sırrın sırrındadır. Sır, yâlemu sırra ve ahfe. Allah sırrı da bilir, ondan daha gizli olanı da bilir. Taha suresinde geçiyor. Sır, insanın iç derinliği, yani günümüzde şuur altı diye belki ifade edilen durum. Ve insanın işte bir takım latifeleri var, bunların kendine göre derinlikleri var. Sır, bayağı derinlerde. Daha bunun sırrın sırrı da varmış. Daha da derininde olanlar var. İşte dinin meselelerinde her birinin kendine göre bir yeri var. Bir kısmı akla bakıyor, bir kısmı kalbe bakıyor, bir kısmı hayale, bir kısmı sırra, bir kısmı sırrın sırrına bakıyor. Evet, ticarette bir fels veya 10 para yerinde bir elmas veya bir altını verse nasıl sefaatine hüküm ve tasarruftan haciz olunur? Aksi kaziye ile olsa pek yerinde yuha işitecek ve tüccar olmaya bedel hayyal, yani hilekar bir maskara olduğu gibi. Yani bu da bir misal. Mesela ticarette 10 para verip de bunun yerine çok şey istemiş olsa uygun değil. Tersiyle yapsa yine uygun değil. Kezalik bunun gibi hakaik-i diniyeyi temiz etmeyen ve her birisine müstahak olduğu hak ve itibarı vermeyen ve her hükümde şeriatın sikkesini tanımayan Hatta o fabrikayı muazzamadaki eczalar, her biri mihveri üzerinde hareketine sekte veren gayri mümeyyizler, her biri bir acemi adama benzer ki, gayet muntazam ve cesim bir makine içinde küçük ve latif bir çarkı görüyor ki, hareket ve vaziyette büyük çarklara nazarı satisince, yüzeysel bakışınca münasip görünmediğinden, makine fenninde behresizliği, nasipsizliğiyle beraber gurur-u nefs, nazarı satisini ifade ederek, ifadeyle aldatarak, ıslah niyetiyle vaz-ı muntazamadan tahire teşebbüs edip, bilmediği halde fabrikayı her cümmerç eder, başını yer. Uzunca bir cümleydi. Bir misal veriyor burada. Mesela fabrikada irili ufaklı çarklar var. Bunların her birinin kendine göre vazifesi var. Ama bir adam fabrikadan hiç anlamıyor. Makine fenninden nasipsiz. Fabrikaya girdiğinde kendi keyfine göre çarkları değiştirmeye çalışıyor. Ve o zaman sistemi bozmuş olur. Onun gibi dinin de kendine göre meseleleri var. Bunların hükümleri var. Bir adam kendi keyfine göre, kendi kafasından, yok şu şöyle olsun, yok bu böyle olsun diyecek olursa, dinin dengelerini alt üst etmiş olur. Bundan dolayı din, şahısların keyfine tabi değildir. İnsanlara düşen, dini doğru bir şekilde algılamak. Yoksa, sati nazar dedi burada, nazarı sati, yüzeysel bir bakışla dini tam anlayabilmesi mümkün değildir. Günümüzde bazıları, bence diye söze başlıyor, din hakkında ileri geri konuşuyor. Bence şu şöyle olmalı, bence bu böyle olmalı. Mesela diyor ki, bence artık günümüzde faiz haram olmamalı. Çünkü herkes bu işin içine girmiş. Dolayısıyla bundan kurtulabilmek mümkün değil. Artık buna haram denilmemeli. Bu çok yanlış. Amerika bile bugün sıfır faize nasıl ulaşırız? Faizsiz bir sistemi nasıl uygularız? Bunun araştırmasını yapıyor. Kendine böyle bir hedef ortaya koymuş ve biliyorlar ki faizsiz sistem uygulanırsa maliyetler düşecek, ekonomi çok daha sağlam olacak. Bu bir idealdir. Bu ideale Müslüman olmayan ülkelerle ulaşmaya çalışırken bir Müslümanın mevcut durumdan hareketle, madem herkesin cebinde şey var, banka cüzdanı var, herkesin bankayla işi var, o halde faize haram demeyelim deme yetkisi olmaması gerekir. Öte yandan diyelim günümüzde başörtüsü bayağı konuşuluyor. Üzerinde ileri geri konuşanlar var. Bunların bir kısmı mevcut durumdan da belki hareketle artık buna haram denilmesin gibi bir temayül içinde. Böyle bir hak kimseye verilmemiştir. Yani kişi uygulamadığı zaman günahkar olur. Ama var olan bir hükmü inkar ettiği zaman dinden çıkmış olur. İşte bence bu zamanda bu böyle olmalı denilemez. Çünkü dinin hükümleri bütün zamanlar için gönderilmiştir. Elhasıl şeriatın her bir hükmünde şari'in bir sikke-i itibarı vardır. Sikke-i itibar, mesela demir paraları düşünelim veya kağıt paraları. Bunların üzerinde devletin sikkesi oluyor. Birine 1 lira demiş, diğerine 10 lira demiş, bir başkasına 100 lira demiş. Ve ne demişse ona göre itibar ediliyor. İkisi de kağıt parçasıdır, kağıt paralar için. Ama biri 10 liradır, diğeri 100 liradır. Cenab-ı Hak da dinin meselelerinde şunu uygularsan işte bu sünnettir, bunu uygularsan bu farzdır. Her birine bir itibar. Biri 10 lira gibi, diğeri 100 lira gibi. Diyelim öğle namazını kılıyoruz. Bunun 4 rekat sünneti var başta, 4 rekat da daha sonra farzı var. Bir kimse 4 rekat sünneti kıldıktan sonra 100 rekat ayrıca sünnet kılsa bir tek farzın yerini tutamaz. Dolayısıyla birine sünnet olarak itibar edilecek, diğerine farz olarak itibar edilecek. O sikkeyi okumak lazımdır. Yani Allah bu konuda ne demiş? Din bu meseleyi nasıl görüyor? Bunu okumak lazım. Sikkenin kıymetinden başka o hüküm her şeyden müstahniyedir. Yani mekruh olan bir şeye haramdır şeklinde hüküm vermek bizim haddimiz değildir ve olmaması gerekir. Öte yandan haram olan bir şeye mekruh hükmü vermek o da yine uygun değildir. Neyse o, ona verilmiş olan hükmü okumak gerekir. Hem de lafız perdezane ve mübalağa cüyane ve ifrat perveranelerin tezyin ve tasarruflarından 1000 derece müstahnedir. Yani bazı insanlar laf ebeliği yapıyor ve mübalağalı bir şekilde anlatıyor. Bir de aşırı gidiyorlar meseleleri değerlendirirken. Dinin hükümleri bu gibi kimselerin tasarrufundan müstahnedir. Onların mübalağalı anlatımına ihtiyacı yoktur. Dikkat olunsun ki böyle mücazifler nasihat ettikleri vakitte nazar-ı hakikatte ne derece çirkin oluyorlar. Yani vaiz muhakemeli olmalı demişti. Eğer vaiz muhakemeli olmazsa anlatırken onun konuşması problem meydana getirir. Ez cümle bunlardan birisi bir mecma-i azimde müskilattan tenfir yolunda zecr-i şer'i ile kanaat etmeden öyle bir şey demiş ki yazmasından ben hicap ettim, yazdıktan sonra çizdim. Yani müskilat dediği sarhoşluk veren şeyler. Din sarhoşluk veren şeyleri azını da çoğunu da haram kılmıştır. Ve bu konuda Kur'an-ı Kerim'de ricsü min ameli şeytan, şeytanın amelinden bir pisliktir denilmiştir. Feçtenibuhu, bu pislikten kaçının denilmiştir. Durum böyleyken içkinin haramlığını ifade babında işte kim bir damla içkiyi içse şöyle şöyledir diye bazı anlatımlar var. O tarzda anlattığı zaman eğer dinde bu böyle anlatılmıyorsa onun mübalağasına dinin ihtiyacı yoktur. Ve o tarz anlatmak da dengeleri bozmaktır. Çünkü bazıları içkiden sakındırayım derken uygunsuz bazı ifadelerde kullanabiliyorlar. Üstad da önce yazmış neler dediğini ama ardından hicap edip o kısmı çiziyor. Ey herif, bu sözlerinle şeriata adavet ediyorsun. Yani adam aslında vaiz. Dini anlatıyor. Dine hizmet edeyim diye bunları anlatıyor. Fakat farkına varmadan dine zarar veriyor. Ve bu sözlerinle dine düşmanlık ediyorsun. Faraza sadık olsan sadık ahmak olursun. Ahmak bir dost olursun. Adu dinden daha muzırsın. Yani din düşmanından daha zararlısın. Muhali talep etmek kendine zarar vermekmiş. Bir kısım insanlar niyetleri iyi. İyi niyetle bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ama sözleri dengeli değil. Bundan dolayı anlattığı fayda değil, zarar veriyor. Hatime, ey hariçten ve uzaktan İslamiyet'i tenkit etmeye çalışan insafsızlar. Aldanmayın, muhakeme edin. Nazar-ı sati ile iktifa etmeyin. Yani İslamiyet'e uzaktan, hariçten bakanlar var. İçine girmemiş. İslam kültürünü bilmiyor. İslamiyet'le alakalı kulaktan dolma bazı bilgileri var. Onlarla İslamiyet'i değerlendiriyor. Günümüzde, ülkemizde de böyle bazı insanlar var. Mesela bunlar şeriat lafzını duyduğunda işte adam öldüren öldürülür, hırsızlık yapan eli kesilir, zina yapan yüz sopa vurulur veya rejim edilir. Bunları biliyorlar. Yani bunlar dinde yok mu? Evet, dinde bunlar var. Ama din sadece bunlardan ibaret değil. Ve bu hükümlerin uygulanmasıyla alakalı da özel şartlar var. O şartlar tahakkuk ettiğinde bu cezalar uygulanıyor. Ben idamı misal olarak vereyim. Günümüzde Türkiye'de idam uygulanmıyor. Avrupa uyum yasaları çerçevesinde bunu kaldırdılar. Acaba iyi mi ettiler? Bana sorulacak olursa iyi etmediler. Çünkü bazı suçlar var ki bunları ancak idam temizler. Ve bunlara idam uygulanmadığı zaman geride kalanlara da bir nevi teşvik gibi olur. Yani siz adam öldürün, biz sizi idam etmeyiz, hapiste besleriz. Bu manaya gelir. Ve bir kısım insanlar idam edilmedikten sonra kan davası gibi şeyler, bunlar devam edip gidecektir. Bugün mesela Amerika'da idam cezası uygulanıyor. Dünyanın pek çok yerinde idam cezası uygulanıyor. Bizde de 10 yıl öncesine kadar yine idam cezası uygulanıyordu. Durum böyle olunca bu noktadan İslamiyet'i tenkit etmek, işte İslamiyet'te idam cezası var, bu insan haklarına aykırı demek insanın seviyesizliğini gösterir. Dünyada ileri kabul edilen nice ülkeler idamı uygularken, bizde de tarih boyu uygulanmış bir şeyken ve aklı selimle düşünüldüğünde gerçekten uygulanması gerektiği de kabul edilen bir gerçekken, buradan İslamiyet'i tenkit etmeye çalışmak, uzaktan İslamiyet'i tenkit etmektir, onun içine girememektir. Yoksa insafla bakıldığında böyle bir tenkide mahal yoktur. Aldanmayın, muhakeme edin, nazar-ı sati ile iktifa etmeyin. Yani bir de uzaktan İslamiyet'i duymuş olanlar, nazar-ı sati ile bakıyorlar. Yani sati, yüzeysel bakışla bakıyorlar. Yüzeysel bakışla bakınca da bunlar görülmüyor, anlaşılmıyor. Dolayısıyla bununla iktifa etmemeleri, ciddi bir araştırma yapmaları gerekir. Zira şu sizin bahanelerinize sebep olanlar, lisan-ı şeriatte ulema-i su ile müsemmadırlar. Ha, bir de şu var, bazı alim görünümünde insanlar çıkmış, bunlar dini az çok biliyor, fakat iyi bir alim değil. Yalan yanlış fetvalar veriyor. Bunlara ulema-i su denilmiş. Dolayısıyla onların anlattığı şekliyle İslamiyet'i kabul etmemek, İslamiyet'i kabul etmemek anlamına gelmez. Onların yanlışlarını kabul etmemek olur. Onların muvazenesizlik, zahir perestliklerinden neşet eden hicabın maverasına bakınız. Göreceksiniz ki her bir hakikat-ı İslamiye necm-i münir gibi bürhan-ı neyirdir. Yani onların eksik anlatımıyla İslamiyet'i değerlendirmeyin. Kendiniz araştırın. Kur'an'a göre, sahih kitaplara göre İslam'ı değerlendirin. O zaman İslamiyet'in her bir hakikatinin ışık saçan bir yıldız gibi parlak olduğunu, delilli olduğunu göreceksiniz. Nakş-ı ezel ve ebed üzerinde görünüyor. Evet, kelam-ı ezeliden gelen elbette ebede gidecektir. Kelam-ı ezeliden gelen ebede gidecektir. Cenab-ı Hakk'ın kelamı, kelam-ı ezeli ve onun ezeli ilminden geliyor. Böyle olunca o ebede gidecek. Yani zamanın değişmesiyle değişmeyecek, zamanın eskimesiyle eskimeyecek. Hatta zaman ihtiyarladıkça Kur'an'ın hakikatleri daha da parlayacak. Fakat esefa, hubbu nefis ve taraftar-ı nefis ve acz ve enaniyetten neşet eden teberri nefis ile kendi kabahatini başkasına atıyor. Yani bir insan nefsine taraftarsa ve bir aciziyet içerisindeyse, bunun neticesinde İslamiyet'i anlayamamış, kendi anlayamayışını İslamiyet'ten zannediyor. Halbuki anlamayışı onun seviyesinin olmadığını gösterir. İslamiyet'te hata olduğunu değil. Şöyle ifade etmeye çalışayım. Mesela bazı insanlarda gözde rahatsızlık var. Ve bunlar mesela ehliyet için doktora gittiğinde, göz doktoruna gittiğinde, göz doktoru onun arkasında işte bir levha oluyor. Oradaki harfleri, rakamları falan gösteriyor. Gözünde problem varsa artık o ehliyet alamıyor. Çünkü o haliyle trafiğe çıksa ışıkları fark edemeyecek, önündeki aracı tam fark edemeyecek, kazalara sebebiyet verecek. İşte böyle birisi göz doktoruna gitmiş, göz doktoru arkasındaki levhayı gösteriyor. Bu levhada ne görüyorsun diyor. Muhatabı demiş ki, doktor bey, orada levham var. Şimdi bu durumda olan bir kimse, ben görmüyorum, o halde orada levha yoktur deme hakkına sahip değil. Böyle söylediği zaman kendi gözünün zafiyetini ortaya koymuş olur. Bir kısım insanların da İslamiyet'le alakalı tenkitleri böyle. Ben göremiyorum diyor. Yani sen göremiyorsan gözünde problem var. Yoksa İslamiyet'in hakikatleri görülmez hakikatler değil. Şöyle yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan fiilini bir büyük zata veyahut muteber bir kitaba, hatta bazen dine, çok defa hadise, en nihayet kadere isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Yani bazı insanlar hataya, yanlışa muhtemel olan sözünü veya hataya kabil olan fiilini bir büyük zata, yani falan böyle demişti. Şimdi falan böyle demişti, bu dinde ölçü değildir. Dinde temel kaynak Kur'an-ı Kerim'dir ve hadis-i şeriflerdir. falan zat böyle söylüyor deyip onu esas alacak olursak belki de yanlış anlamıştır veya yanlış duymuştur. Dolayısıyla dinin ölçüsünü biz falan zat veya falan zatlardan almıyoruz. Dinin ölçüsünü Kur'an-ı Kerim'den ve Peygamber Efendimiz'den alıyoruz. Ve veyahut muteber bir kitaba diyor ki ben bunu Hidaye kitabında gördüm veya ben bunu Mebsut kitabının tercümesinde gördüm. Eğer tercümelerde görmüşse tercümelerin pek çoğunda hatalar da var. Bu da bir acı bir gerçek maalesef. Ve bazen de şu oluyor, bu gibi kitaplarda, muteber olan kitaplarda zayıf görüşler de anlatılıyor. Meseleyle alakalı farklı fetvalar var. Önce esas olan nedir? Kitabın yazarı onu anlatır. Ardından da ve gıyle, bu konuda şu da denildi, bu da denildi, zayıf olan görüşler de anlatılır. Bunu okuyan bir kimse, denildi ki ifadesi neyi kastediyor bilmiyorsa, doğrudan o zatın görüşü olarak, dinin bir fetvası olarak bunu zannedebilir. Halbuki ehil olanlar bilirler ki, bu konuda şu da denildi denilmesi, o görüşün zayıf olduğunu ifade etmektedir. Dolayısıyla ben falan kitapta gördüm bu böyle demesi de yine çözüm değil. Hatta bazen dine, çok defa hadise, en nihayet kadere isnat etmekle kendini teberri etmek istiyor. Haşa sümme haşa, nurdan zulmet gelmez. Yani nur aydınlatır, nur etrafı karartmaz. Kendi aynasında görülen yıldızları setretse de semadaki yıldızları setredemez fakat kendi göremez. Yani bir insan gözünü kapamışsa göremeyecektir. Ama o göremediği zaman da diğer şeyler yok demek değildir. İşte dini meselelerde de bir kimse dinin bazı gerçeklerini görmeyebilir. Bu onun kusurunu ve hatasını gösterir. Yoksa o gerçeklere herhangi bir zarar vermez. Ey muteriz ağa, ağlamak isteyen çocuk gibi veya intikam isteyen kinedar düşman gibi bahane mahane aramakla hilaf-ı şeriatla vücuda gelen ahvali ve su-i tefehümden neşet eden şübehatı sene tutmak, İslamiyet'e leke getirmek pek büyük insafsızlıktır. Evet, bu da önemli bir ölçü. Ağlamak isteyen çocuk gibi. Anneler, babalar bunu daha iyi bilirler. Çocuk bazen çok nazlı olur. Ağlamak için bahane arar. Ve haklı hiçbir gerekçesi yoksa bile kendine göre bir bahane bulur, ağlamaya başlar. Bazı insanlar da bunun gibi dinde illa bir kusur bulmak istiyor ve dinde kusur yoktur, din mükemmeldir ama o kendi kafasına göre, kendi iç dünyasının kusurlarına göre dinde bir kusur varmış gibi göstermeye çalışıyor. Veya intikam isteyen kineden bir düşman gibi, hani kurt kuzu hikayesi anlatılır, işte kuzu altta, kurt yukarıda, aynı suyun başındalar. Kurt kuzuya diyor ki, benim suyumu bulandırıyorsun, seni yiyeceğim diyor. Kuzu da diyor ki, altta olan benim diyor. Ben senin suyunu nasıl bulandırabilirim ki? O da diyor, hayır bulandırıyorsun, seni yiyeceğim ve saldırıyor, kuzuyu yiyor. Burada kurdun haklı bir gerekçesi olduğundan değil, onu yemek için bahane arıyor. Bir bahanesi yoksa bile uyduruyor. İşte bir kısım insanlar da din düşmanı, dinin kendisinde kusuru yok ama o illa bir kusur görmek istiyor. Şurası neden şöyle, burası neden böyle? Kendine göre bir takım kusurlar ileri sürüyor. Bir tanesini ben örnek vereyim. Hollanda'ya gittiğimde oradaki Müslüman kardeşlerimizle sohbetlerimiz de oldu. Bir defasında dediler ki, hocam burada bazı meseleleri anlatmakta zorlanıyoruz. Ne gibi dedim? Dediler mesela İslamiyet'te 4'e kadar evliliğe cevaz var. Burada bunu anlatmakta hayli zorlanıyoruz. Dedim, bunu buralarda anlatmak daha kolay olsa gerek. Çünkü bunların çoğunun zaten ikinci, üçüncü, dördüncü hatta daha fazlasıyla ilişkileri var. Gayrimeşru beraberlikleri var. Din buna eğer illa bir kimse ikinci, üçüncü bir alakası olacaksa bir üçüncüsüyle, ikincisiyle din buna bir ölçü getiriyor. Nikahsız tarzda beraberlik değil, nikahlı beraberliği getiriyor. Yoksa bunlar fiilen zaten kendileri böyle bir hayatın içindeler. Ben bunu söyleyince Allah Allah biz bu yönüyle düşünmemiştik dediler. İslamiyet bunu nazara verirken, yani dörde kadar evliliği nazara verirken, dörde kadar evlenin demiyor. Ancak özel durumlar olur ki, birden fazla evlenmeyi gerektirebilir. Din bir genişlik getiriyor. Ve bununla alakalı belli kurallar getiriyor. O kurallara riayet edildiğinde de zararlar ortadan kalkmış olur. İşte dinin bu hükmünü genelde batı veya içimizdeki batıyı yaşayanlar tenkit ederler. Halbuki kendi hayatlarına baksalar, değil dört tanesiyle, belki 40 tanesiyle münasebetleri olmuştur. Bu noktada bu adamların tutup da İslamiyet'i tenkit etme hakkı söz konusu değildir. Bakıyorsunuz bunların bir kısmı gazetede yazar. İslamiyet'le alakalı bu meselelerde de aleyhte yazıyor. Fakat daha sonra kendi hayatı, özel hayatı deşifre olduğunda kendisinin 10 tanesiyle, 20 tanesiyle belki münasebeti olmuş. Dolayısıyla bu gibi iffetsiz kimselerin tamamen iffeti anlatan İslamiyet'e leke sürmeye çalışmaları elbette boşuna bir gayrettir. Kendilerini mahcup edecek bir durumdur. Zira bir Müslümin her bir sıfatı İslamiyet'ten neşet etmek lazım gelmez. Yani bu da başka bir yön. Yani Müslümanların tavırlarından dolayı eğer İslamiyet tenkit edilecekse o ayrı bir durum. Yani İslamiyet'in kendisi gerçekte neyse odur. Ama bir de Müslümanların İslamiyet'i yaşayışı o biraz daha farklıdır. Araplar diyorlarmış ki El-Kur'anu fi vadin, nahnu fi vadin ahar. Kur'an bir vadide, biz başka vadideyiz. Kur'an-ı Kerim ve İslamiyet en güzel insan tipini ortaya koyuyor. Ama Müslümanlar olarak her birimizin uygulamada problemleri var. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a soruyorlar. Ya Resulallah, bir Müslüman hırsızlık yapabilir mi? Peygamberimiz evet, nefsine uyup yapabilir diyor. Zina işleyebilir mi? Evet, işleyebilir. Daha bir takım günahları soruyorlar. Yapabilir mi? Yapabilir. Peki yalan söyleyebilir mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır diyor. Bir Müslüman yalan söyleyemez. Burada Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir Müslümanın yalan söylediğini elbette bilir. Vakada yalan söyleyenler de vardır. Ama böyle bir üslupla Peygamberimizin bunu ifade etmesi, bir Müslümana bu asla yakışmaz. Diğer günahlar da elbette yakışmaz. Ama bir Müslümanın yalan söylemesi olur şey değildir. Olmaması gereken bir durumdur. Ama biz realiteye baktığımızda Müslümanların bir kısmının en azından zaman zaman yalan söylediğini de biliriz. İşte bir Müslümanın her bir sıfatı İslamiyet'ten neşet etmesi lazım değil. Din ona yalan söyle demiyor ama o kendi zaafı, dini tam algılayamamış ve hayatında tam yaşayamamış. İngiliz Müslüman Cat Stevens, Yusuf İslam diğer adıyla şunu söylemiş. Demiş ki ben Kur'an'ı inceledim, Müslüman oldum. Ama eğer Müslümanların haline baksaydım olmayabilirdim. Demek ki İslam'ın güzelliğini yaşamakta Müslümanlar olarak problemimiz var, eksiklerimiz var. Bu noktalar başkalarının da İslam'ın kabulüne perde olabiliyor. Bu açıdan dikkat etmek gerekir. Ve her bir Müslümanın, her bir tavrının da Müslüman olması için, gayret içinde olması gerekir. Cenab-ı Hak hepimizi muvaffak eylesin. Lillahi'l-Fatiha.